Ayrım 15.
Varsınız maşallah. Sabah erken yola çıksanız akşam manastırdasınız. Trenler orduya ayrıldı. Sivil yolcu almıyor. Yürüyeceksiniz. Başka yolu yok. Sıkı giyinin. Sağlam birer postal çekin ayaklarınıza. Ne olur ne olmaz 3-5 günlük kumanya, kışlık çamaşır alın yanınıza. Başkan sustu. Teşekkür edip ayrılmaya hazırdılar. Yine söze başladı. Bir şey daha var. Siz gidince geride eli silah tutan erkek kalacak mı köylerinizde? Aralarında bakıştılar. Onu da düşünün. Asker var diye güvenmeyin. Bizim asker cephede. Geride bırakacaklarınızı düşünmeden yola çıkmakta acele etmeyin. Başkana teşekkür ettiler. Yol gösterdiği, verdiği öğütler için. Adam duygulandı. Şubenin kapısına kadar uğurladı onları. Sizler gibi helal süt emmiş vatansever mert çocukları oldukça bu ulus yenilmez, dedi. Bir iki muharebe giderek bir savaş kaybetmek yenilmek değildir. Sizin gibi yürekli çocukları olan uluslar için. Zülfikar Bey'den başlayarak tek tek alınlarından öptü. Hadi güle güle gidin, yolunuz açık olsun, gazanız mübarek olsun, dedi. Onlar kapının sokak merdivenlerinden inerken de hepinizin sonu hayırlı olur inşallah. Gittiğiniz gibi sağ esen evlerinize döner, sevdiklerinize kavuşursunuz. Saat henüz 10'du. İstanbul Selanik gazeteleri gelmemişti. 5-10 dakika kadar çarşıda dolaştılar. Hükümet alanına çıkınca belediyeye bakan bir kahveye oturdular. Cafer, askerlik şubesi rahatlamış, dedi. Her günden daha kalabalık bulacağını sanıyordu şubeyi. Bir hafta öncesine kadar koridorlarında kalabalık arasından omuzla yol açılarak geçilen şubeyi boşalmış görmeyi yadırgamıştı. Şubeden ayrıldıklarından beri sanki yalnız bu olayı düşünüyordu. Zülfikar Bey, seferberlik tamamlanmış, dedi. Askere alacaklarını almışlar, salacaklarını salmışlar. Devletin kendilerine ihtiyacı olmadığı anlamına söylemişti bu sözleri. Sesinde küskünlük vardı. Sokağa çıktılar, birkaç adım sonra ekledi. 2-3 gün içinde toparlanır manastıra gideriz. Gazeteler gelmişti. Zülfikar Bey, Tanin, İkdam, Yeni Asır'ını aldı. Gazetelerini katlarken ilk sayfalarına şöyle bir baktı. Bir hafta önce, barışa doğru, savaş tehlikesi kalktı, bahardan önce savaş yok diyen başlıkları o gün savaş çığlıkları atıyorlardı. İlk sayfalarında Padişah Mehmet Reşat'ın, Osmanlı orduları başkomutanı Nazım Paşa'nın bildirileri yer alıyordu. Niyetleri öğle namazını kaylarda kılmak, hocanın vaazında savaş üstüne neler diyeceğini dinlemekti. Öğle namazına bir saate yakın zaman vardı. Camiye yakın bir kahveye girdiler, oturdular. Zülfikar Bey'in elinde gazeteleri gören kahvedekiler masalarını sardı. Oku, padişah ne diyor, Nazım Paşa ne diyor, Enver Paşa konuşmamış mı diye sabırsızlanıyorlardı başlarında toplananlar. Zülfikar Bey'in yüksek sesle okuduğu bildirilerini dinlerken padişahın, Nazım Paşa'nın her dediğini alkışlar gibi doğru, çok doğru, yaşasın, ağzı dili var olsun, hah şöyle göstersinler Bulgarlara Yunan'a haddini diye onaylıyorlardı. Padişahın vatana uzanan eli kılıçla keseceği sözlerini coşkuyla karşılayanlar, Nazım Paşa'nın cephe gerisinde kan dökülmemesini, yaşlılara, çocuklara, kadınlara, tutsaklara kötü davranılmamasını, silahsız halkın, canla mal güvenliğinin korunmasını, her topluluğun kendine göre kutsal olan din kurumlarına dokunulmamasını isteyen sözlerini dinlerken yatıştılar. İlkin sessiz kaldılar. Birbirlerine bakarak karşılarındakinin aklından geçeni anlamaya çalıştılar. Kararsızlıkları çok kısa sürdü. Bir bakıma sorun kendi sorunlarıydı. Kaylara girebilecek Rum ya da Bulgar kuvvetlerinin de uyması gereken öğütlerdi bunlar. Gerçekte diyecekleri dillerinin ucundaydı. Biri hafiften doğru, dedi. Hemen ardından çok doğru, bize öyle yakışır. Aferin paşaya diye candan yürekten yükseltiler seslerini. Zülfikar Bey o güne kadar Nazım Paşa'nın ne yüzünü görmüş ne de sesini duymuştu. Bildiriyi okuyup bitirdiği sıradaysa fotoğraflarından tanıdığı Nazım Paşa'nın o iri yapısına, ak düşmüş saçlarına yakışır bir görkemle beyninde uğulduyordu sesi. Subaylar, erler, yüzyıllardır vatanımız bu derece önemli bir gün yaşamış değildir. Bu hakaretin öcünü almak, devletimizin onurunu, kutsal haklarını korumak, vatanın yiğit savunucuları, ileri! Bu sözler bir kez, bir kez daha durmadan yineleniyordu beyninde. Askerlik şubesi başvurularını olumlu sonuçlandıramamıştı. İşte Nazım Paşa çağırıyordu kendilerini. Vatanın yiğit savunucuları diye sesleniyordu onlara. Evet, Vatanın yiğit savunucuları onlardı. Sağ ol paşam, bizi onurlandırdığın, bize güven için sağ ol. Haykırmak geliyordu içinden. Öyle ki Nazım Paşa ta İstanbul'dan duysun. Başlarına toplananlar yerlerine dönüyorlardı. Arkadaşlarına, "Manastır'a gideceğiz Cafer," dedi. "Kasım, Bayram, Manastır'a gideceğiz, oyalanmadan. Nazım Paşa çağırıyor bizi. Paşanın yüzünü kara çıkarmayacağız." Kaymakam, belediye başkanı, şube başkanı, kamu görevlileri, kaylar ileri gelenleri o gün hep camideydiler. Cami daha önce hiç görmediği kadar dolup taşmıştı. Allah'tan son iki gün yağmursuz geçmiş, avlu kuruydu. Camiden taşan kalabalık avluda namaza durdu. Namazı müftü kıldırdı. Vaazında özellikle Müslümanla Ortodoks kaylarlıların savaş boyunca dostluk komşuluk ilişkilerinde her zaman olduğundan daha duyarlı davranmalarını istedi. Savaşlar başlar, biter, dinleri, dilleri ne olursa olsun eski komşular yine kavuşur, bir araya, yüz yüze gelirlerdi. İşte o gün kavuştuklarında hesabı verilecek kendi suçu günahları olmamalıydı birbirlerine. Müftü, Osmanlı sınırları içinde yaşayan, orduları ile savaşa girdiğimiz Rumların, Bulgarların, Sırpların Osmanlı uyruğu olduklarını, canlarının, mallarının, namuslarının korunmasının devletimize emanet olduğunu söyledi. Sözlerini padişahın Nazım Paşa'nın bildirilerinde, Tanrı'nın savaş sonunda Osmanlıları sevindirmesini, utku dileklerini belirten sözlerini yineledikten sonra, Tanrı'nın hak yolunda olanların yanında olduğunu, savaştan utkuyla çıkacağımıza inandığını söyleyerek tamamladı. Namazdan sonra Müslüman olsun olmasın bütün kaylarlıları belediye alanında yapılacak toplantıya çağırdı. Namazdan çıkanlar belediye tellalının sokakları dolaşıp kaylarlıları belediye alanındaki toplantıya çağırdığını duydular. "Ey ahali, duyduk duymadık demeyin!" Alan çabuk doldu. Tellal Müslüman, Ortodoks bütün kaylarlıları çağırıyordu alana. Gelenler yalnız Müslümanlardı. Her gelen Müslüman sağına soluna bakınıyor, alandaki yerini alıncaya kadar kalabalık arasında Rum komşularını, Bulgar tanıdıklarını aranıyordu. Göremeyince sanki yeni anlıyordu günlük yaşayışlarında değişen bir şeyler olduğunu, ön sezileriyle hayra yoramadığı bu değişiklikle tasalanıyordu. En azından bütün ayrılıklar gibi hüzünlendiriciydi bu ayrılık. Kaylarda henüz silah sesi duyulmamıştı. Savaş çıkalı beri son 24 saattir evinin önünde, bahçesinde gördüğü Rum, Bulgar komşusuyla aralarında gönül kırıcı tek söz geçmemişti hiçbir Müslümanın. Yine de güvenilir bir durum değildi bu kopuş. Belki akşama varmadan ya da yarın öbür gün silah sesleri duyulacak, bozulacaktı kasabadaki barış. Bu gebe sessizlik, gergin durgunluk yerine çığlıklar gözyaşlarıyla dolu bir gürültüye bırakacaktı. Yalnız belediye tellalı görünüyordu balkonda. Elinde bir kağıt vardı. Kalabalıktan "oku oku" sesleri yükseldi. Tellal balkonun üst kat salonunun kapısına bakıyor, susuyordu. Gözlük takardı, gözlükleri elindeydi. "Tak gözlüklerini." Balkon kapısının geniş karanlığından balkona yürüyenler görüldü. Tellal sağ kıyısına çekildi balkonun, önde belediye meclisinin en yaşlı üyesi, bembeyaz saçları sakalıyla Derviş Bey, sağında kaylar müftüsü, solunda Rum ile Bulgar kiliselerinin başpapazları, onların sağında solunda belediye başkanı, kaymakam, jandarma komutanı, şube başkanı, gerilerinde belediye meclisinin Müslüman, Ortodoks bütün üyeleri balkonu dolduruyorlardı. Kalabalıktan bir alkış koptu. İlk olarak Derviş Bey kısa bir konuşma yaptı. Dün akşam toplanan belediye meclisinin bir bildiri hazırladığını, gelenlerin az sonra tellalın okuyacağı bu bildiriyi dinlemelerini, bu bildiride açıklanan kararlarını toplantıda bulunmayan komşularına ulaştırmalarını istedi. Tellal'ın okuduğu belediye meclisinin Müslüman, Ortodoks üyelerinin oy birliğiyle aldıkları kararlarına uygun olarak kaleme alınan bildiride, kaylar halkından bugüne gelinceye kadar yüzyıllardır sürdürdükleri komşuluk ilişkilerini savaş durumuyla karıştırmamalarını, din dil ayrılığı gütmeden hemşerilik bağlarını sürdürmeleri isteniyordu. Bildirinin okunmasından sonra söz alan kaymakam, dünden beri kaylarla köylerinde savaş haberlerinin yarattığı coşkuya karşılık halkın gösterdiği olgunluğun güven verici nitelikte olduğunu belirtti. Bu arada köylerde görülen bir iki olayın savaşla ilgili olmaktan çok 15-20 yıldır süre gelen komitacı eylemleri olduklarının saptandığını, eylemcilerden yakalananların tutuklandıklarını, yargılanmaları sonunda suçlu görülenlerin din dil ayrılığı gözetilmeden yasalar ne diyorsa o türlü hüküm giyeceklerini açıkladı. Katılanların tasalarını dağıtan bir etkisi oldu toplantının. Olumlu sonuçları ise hemen görüldü. O saate kadar evlerinden çıkmayan Rumlar, Bulgarlar çarşıda pazarda göründüler. Rum bakkallar, semerciler, Bulgar yoğurtçular dükkanlarını açtılar. Müslümanla Ortodoks Kaylarlıların hiçbir olumsuz değişiklik görünmüyordu selamlaşmalarında. Aksine karşılaşan tanıdık Rumlar, Bulgarlarla Müslümanlar hatır kırmamak için daha güler yüzlü davranıyorlardı birbirlerine. Bir iki saat geçmeden aşırı davranışlar da silindi. Kaylarlılar arasında dinleri dilleri ayrı olsun olmasın bütün ilişkiler bir gün önce nasılsa o görünüşü aldı. Zülfikar Bey ile arkadaşları ilk kez karşılaşıyorlarmış gibi izlediler bu gerçeği. Oysa Goriçka'da, Uçana'da, yakın köylerde öteden beri yaşanan gerçek buydu. Kendilerini bildi bileli Atina'dan, Sofya'dan, Sırbistan'dan aralarını bozacak haberler gelirdi. Köylerinde hiç kimse üstüne almazdı bu haberleri. O haberlerde söze edilen Bulgarlar, Rumlar, Sırplar sanki köylerinde yaşayan Bulgarlar, Sırplar değildi. Onlar doğdu doğalı Goriçkalı, Uçanalı, Muralarlı, Zeleniçli, Aydosluydular kendileri gibi. Neveska'da Bulgarlar, Aydos'ta Rumlar çoğunluktaydı. Goriçka, Muralar, Uçana, İspansa'da Müslüman Türklerin çoğunlukta olması gibi bir olaydı bu. Ne çıkardı bundan? Onlar çoğunlukta oldukları köylerde azınlıkta olan Rumlara, Bulgarlara, yüzyıllardır kendilerinin azınlıkta oldukları köylerde din kardeşlerine nasıl davranılmasını istiyorlarsa öyle davranıyorlar, gidip geldikçe öyle davranıldığını görüyorlardı. Aralarındaki sağlam barışın güvenliğin nedeni buydu. O gün Goriçka'ya dönerken Zülfikar Bey 3 haftadır olanları bir kez daha düşündü. 3 haftadır gönüllü yazılmak için Kaylar'a taşındığını Goriçkalı Rum komşuları duymuşlardı elbet. Çoğu akşamları çıktıkları kahvelerde görünmeyişleri belki de bu yüzdendi. Oysa köylerinde yaşayan Rumlara, Bulgarlara olan duygularında değişen hiçbir şey yoktu son olaylarla. Aralarında sevdiklerini yine seviyordu. Giderek içlerinde Müslümanlardan, dilini konuşanlardan daha yakın tuttukları bile vardı. Onlara karşı değildi savaşı. Onlara kurşun sıkmak için gönüllü gittiği aklına bile gelmiyordu. Hiç tanımadığı, yüzünü görmediği uzaklardan gelecek yabancılara karşıydı öfkesi. Yaşayışlarının düzenini bozmak isteyenlere karşıydı. O gün hava sabahtan beri kapalı rüzgarlıydı. Batıdan esen rüzgar öğleden sonra sertleşmeye başladı. Önüne kattığı bulutları parçalaya parçalaya doğuya doğru sürüyor, arada bir şiddetlenen esintilerle ağaçların sararmaya başlayan yapraklarını söküyor, oradan oraya savuruyordu. Toplantının dağılmasına yakın Florina yönünden gök gürültüleri duyuluyordu. Önce uzaklardan, hafiften gelen gümbürtüler yaklaştıkça büyüdü, sık sık çakan şimşeklerle karıştı. Batıda göğü saran karanlık çok geçmeden Kaylar göklerini kapladı. Yağmurun yaklaştığı açıktı. Zülfikar Bey ile arkadaşları yine de yola çıkmakta acele etmediler. Yağmur, bağladıkları hana atlarını almaya giderken başladı. Önce rüzgarın yüzlerine savurduğu ilk serpintiler, hemen ardından ürküten gök gürültüleri birbirini kovalayan şimşeklerle sağanak halinde üstlerine indi. Kaylardan çıkarlarken sokaklarda kimse kalmamıştı. Kuvvetli sağanak çok geçmeden çukur yerlerde göllendi. Yan hendekleri dolu yerlerde yola yayıldı. Nalbantköy'e kadar 4 nala geldiler. Atlarını köyün hanına çektiler. Hanın kahvesinde kendileri gibi gönüllü gitmek isteyen Sarı Abdullah, cambaz müminle karşılaştılar. Kaylarda olanı anlattılar. Yarından sonra manastıra gidip gönüllü yazılmaları için yola çıkmaya hazır olmalarını söylediler. Ne rüzgar hafifliyordu ne de sağanak. İki bulut arası yağışın hızı kesilir gibi olunca Nalbantköy'den çıktılar. Kalan yolu yağmur altında Kenter'le geçtiler. Zülfikar Bey Goriçka'da konaklarına ulaştığı zaman iç çamaşırlarına kadar ıslanmıştı. Yağmur indireli annesiyle Emine Hanım Kaylar yönüne bakan üst kat pencerelerden yolunu gözlüyorlardı. Geldiğini görünce alt kata koştular. Salih Hanım Hamza'ya beyni karşılamasını söyledi. Hamza çıktı, Zülfikar Bey'in atını aldı, ahıra çekti. Kadınlar Zülfikar Bey'i aralık tuttukları kapıda bekliyorlardı. Gelir gelmez yıkanması için sıcak suyu hazırdı. Değişeceği çamaşırları, kurulanacağı havluları çıkarılmıştı. Annesinin yazdan evde yaptığı tarhana çorbasını severdi. Çorba dönebileceği saatten beri pişmiş, soğumaması için tencere altındaki ateş külle kapatılmış olarak bekletiliyordu. Zülfikar Bey o akşam sofrada Kaylarda olup bitenleri coşkulu bir dille anlattı. Ah, oralarda olsalardı da dinleyebilselerdi o namazdan sonra hocanın dediklerini. Alanı dolduran halkın inancına tanık olabilselerdi. Yemekten sonra oturma odalarında bir araya gelince annesine Emine Hanım'a o gün aldığı kararlarını açıkladı. Ertesi günü ikisini Görce'ye götürecekti. Görce de eniştesinin, Emine'lerin evlerinde daha güven altında olurlardı. Arnavutluk savaşa girmiyordu. Kendisi onları Görce'de bırakıp yarından sonra Goruşka'ya dönecek, kısmetse ertesi günü de arkadaşlarıyla yola çıkıp manastıra gidecekler, orduya gönüllü yazılacaklardı. Salih Hanım kaç gündür onun neredeyse coşkuyla kendinden geçerek dediklerini dinliyor, dinlemenin dışında hiçbir davranışta bulunmuyordu. Ne evet diyordu ne hayır. O akşam da öyle yaptı. Oğlunun anlattıklarını, kararlarını dinlemekle yetindi. Oysa şu son günlerde oğlunun dediklerinden başka bir şey düşünmediği öyle açıktı ki. Dalgınlaşmıştı, sık sık ne yapacağını unutuyor, mutfağa gitmek için oturma odasından çıkmışken kendini bahçede buluyor ya da oturma odasının kapısına varmadan dönüp minderdeki yerine oturuyordu. Yüzüne mahzun bir anlam yerleşmişti. Zülfikar ayrımındaydı bu değişikliklerin. Anne, hiçbir şey demiyorsun bana. Ne diyeyim biricik Zülfikar'ım? Ya git de ya da... Zülfikar Bey'in kal diye tamamlamaya dili varmadı başladığı sözü. Sustu, bekledi. Annesi suskun ona bakıyordu. Emine Hanım'sa söze karışmaya hak görmüyordu kendinde. Minderin öbür ucunda elinde örgüsü oturuyordu. Zülfikar Bey kendisine bakınca başını önüne eğdi, bakışlarını kaçırdı. Salih Hanım bir süre yine suskun kaldı. Bakışlarını Zülfikar'dan ayırmıyordu. Sonunda duygulu bir sesle, "Kal desem kalacak mısın?" dedi. Zülfikar sustu, Salih Hanım yineledi. "Kalacak mısın?" Bu kez daha yavaş çıkmıştı sesi. Zülfikar başını önüne eğdi. "Kalmayacaksın. Öyleyse içinden nasıl geliyorsa, kendin için neyi doğru görüyorsan öyle yap." Zülfikar Bey sarıldı, kucakladı annesini. "Eksik olma, kal desen ne yapardım ben? Sana karşı gelmek kahrederdi beni." Salih Hanım başını omzuna bırakan Zülfikar Bey'in saçlarını okşadı yavaşça. "Diyemezdim oğlum. Kendi işin hakkında karar vermek senin hakkın. En doğrusu da o." Zülfikar Bey yanaklarından öptü annesinin. "Bil ki istesem de kalamam. Kalırsam rezil düşmüş görürüm kendimi. Ömrüm oldukça insan içine çıkamam. Kimsenin yüzüne bakamam." Güldü. "Hatırlar mısın rahmetli babam sık sık ne derdi bana?" Salih Hanım başını salladı, belli belirsiz gülümsedi. 40 gün. Zülfikar Bey tamamladı sözünün gerisini. 40 gün tavuk gibi yaşayacağına bir gün horoz gibi yaşa. Salih Hanım Rıza Bey'i anmalarından mutluydu. Nurlar içinde yatsın. Ne sana ne bana yüze kızartacak tek hatıra bırakmadı arkasında. "Ben onun oğluyum. Onun yolundan gidiyorum. Hakkını helal ediyorsun değil mi bana?" Salih Hanım gücü azalan kollarıyla sardı bu kez onu. Çocukluğunda kucağına alıp salladığı gibi sallamaya kalktı boyu en azından bir karış kendisini aşan Zülfikar'ını. "Ne dersin sen öyle? Doğdun doğalı yüreğimi ısıttın, sıcak tuttun sen benim. Bir gün anacığını kırmadın, incitmedin. Hep gönlümü ettin, hep sevindirdin, hep hayır dua ettim sana. Öyleyse dualarını eksik etme arkamdan. Sakın merak etme, ölmeyeceğim. Sağ döneceğim geri, boynuna sarılacağım." Göz ucuyla deminden beri başı önünde konuşmalarını dinleyen Emine Hanım'ın yaşaran gözlerini kurladığını gördü. Doğruldu, Emine Hanım'a döndü, göz göze geldiler. "Kırgın değilsin ya bana." Emine Hanım'ın gözleri dolu doluydu, gülümsemeye çalıştı. "Neden kırgın olayım? Erkek olsam ben de gönüllü giderdim." Zülfikar Bey evlendiklerinden beri duymadığı bir mutluluk duydu. O hala toy, erkek işlerine akıl ermez bir genç kız olarak görüyordu Emine Hanım'ı. "İlk kez ne düşündüğünü söylüyorsun." "Sırasını bekledim. Daha önce söylesem senin kararına karışmak olurdu." "Çok sevindirdin beni. Gönlüm rahat, yola çıkacağım şimdi." "Gönlün hep rahat olsun. Bizi düşünme. Döneceksin." "Ne biliyorsun?" "İçimden bir ses öyle diyor. Hani yemin et deseler ederim. Kavuşacaksınız diyor. O ses hep doğru söyler bana. Zülfikar Bey'le evleneceksin dedi. Evlendik. Şimdi de cepheden sağ esen şanıyla, onuruyla dönecek diyor, döneceksin." Salih Hanım'ın "inşallah" diye mırıldandığı duyuldu. Zülfikar Bey son olarak "öyleyse yarın sabah yola çıkmak için hazırlanın" deyince Salih Hanım konuşmalarının başından beri söylemediği kararını açıkladı. "Yarın gidemeyiz oğlum. Yarın ancak hazırlanırım. O kadar aceleye getirme beni. Varsın bir gün geç olsun, öbür gün kısmetse erkenden yola çıkarız. Zülfikar Bey annesini yumuşatmayı denedi. Daha sabaha yıl var, elinizi çabuk tutarsınız, 1-2 saat içinde hazır olursunuz. Evi toparlayacağım. Geriye ne gün ne türlü döneceğimizi bilsem yola çıkmak kolay. Ama öyle bir yolculuk ki bu, ne geri döneceğimiz gün belli, ne dönünce evi yerinde bulup bulamayacağımız. Zülfikar Bey'in hiç aklından geçirmediği durumlardı bunlar. Ama arkadaşlarıma söz verdim, diyebildi. Arkadaşların da hazır olamazlar yarına. Onların da evleri var, yaşlıları, kadınları, çoluk çocukları var. Biraz sabırlı ol. Sıkıştırma beni. Yanıma neler alacağımı, neler götüreceğimizi şaşırmayayım. Salih Hanım kısa bir susuştan sonra, otur, acele etme. Nasıl yola çıkacağız, neler götüreceğiz yanımızda, birlikte konuşup anlaşalım, diye tamamladı sözlerini. Salih Hanım Hamza'yı yanına almak istiyordu. İki arabayla yola çıkacaklardı. Allah göstermesin, Yunanya'da Bulgar ordusu Goriçka'ya girer, evlerini yağma ederlerse evin bakırlarını, kilimlerini, hiç değilse 3 takım yatak yorganla örtülerini kurtarmak istiyordu. Geliniyle kendisi takılarını yanlarına alacaklardı. Allah'tan ki sürüleri yayladaydı henüz. Görceden kışlığa indirmemişlerdi. Çift öküzlerini, sağmal ineklerini, yük, araba harmanlarda kullandıkları beygirlerini geride bırakamazlardı. Buna göre 3-5 adam almalıydı Zülfikar Bey yanlarına. Konuşmaları ilerledikçe Salih Hanım değer verdiği taşınabilir mal varlıklarını saydığını, geriye ancak gözden çıkarabileceği parçalar kaldığını anladığı ölçüde rahatladı. Eh, ben kendime düşenleri, sen kendine düşenleri toparlarsın. Yetiştirebilirsek yarın, yetiştiremezsek öbür gün sabah erkenden yola çıkarız, diye Zülfikar Bey'in gönlünü aldı. O gece yağmur rüzgarla karışık sabaha kadar yağdı. Evin camlarını, kapalı kepenklerini dövdü, durdu. Sık sık çakan şimşekler evin içini aydınlatıyordu. Ertesi sabah olanlar Salih Hanım'ı haklı çıkardı. Sabaha kadar yatmamış, uyumamış, kendine düşen hazırlığı tamamlamaya çalışarak Zülfikar'ı sevindirmek istemişti. Ortalık yeni yeni ağrırken dışarıdan gelen karışık sesler duydu. Dönen tekerleklerin dingil gıcırtıları, tıksıran atlar, bağırışan insanlar, çocuk ağlamaları. Pencereye yaklaştı, o ara hızı kesilen yağmur altında atlı, arabalı, yaya, çoluklu, çocuklu, göle dalmış çıkmış gibi sırılsıklam en az 100 kişilik bir kalabalığın ahırlarının önündeki sundurmaların altına sığınmaya çalıştıklarını gördü. Kapıları çalınıyordu. Acele başını örttü, alt kata indi, kapıyı açtı. Eşikte Hamza ile yanında 2 yaşlı adam vardı.